Ayrım 3 sayfa 20. Manado, Sulawesi adasının en kuzeyindeki son büyük şehirdi. En büyük özelliği gözün alabildiğine uzanan geniş tabi plajları, billurum su parlaklıktaki altın sarısı kum yatakları, şeffaf suları ve su altı avcılığına son derece elverişli kıyılarıydı. Bu nedenle de zengin yabancı turistlerin yeni keşfettikleri bir yer olma özelliğini muhafaza ediyordu. Yabancılar daha ziyade pahalı ve gösterişli tekneleriyle deniz yolundan gelirlerdi buraya. Midnight Walker bir yat değildi ama çok süratli bir tekneydi. İki kişiden oluşan mürettebatı ile Gert Rupert'ın teknesini oldukça uzaktan takip ediyordu. Dümende oturan James Harris, koyu renk güneş gözlüklerinin arkasından mavi gözlerini kırpıştırarak öndeki tekneye baktı. Gorontalo körfezine gitmiyorlar. Teknenin istikameti Likupang'a döndü dedi. Yanında birasını yudumlayan Richard Brown, "Bunda şaşılacak bir şey yok," diye mırıldandı. "Tabii ki Manado'ya gidecekler. Başka ne yapabilirler ki? Gelecek adamla temasa geçilebilecek en ideal yer orası." "Havaalanında mı?" "Olabilir. Ya da Cookiesnet'te. Pilgrim's Hotel'i de unutmamak lazım." Richard homurdandı. "Zaten o lanet kasaba bozuntusunda yabancıların kalacağı başka yerde yok ki." James sırıttı. "Fena mı? Bu da bizim işimizi kolaylaştıracaktır." "Yata daha fazla yaklaşmayalım," diye mırıldandı Richard. "Alman dostumuzun adamları çevreyi mutlaka dürbünle dikizliyorlardır." "Yapma Richard, bu kez tam bir komedi oynuyoruz. Görseler ne fark eder ki? Nasıl olsa 3-4 saat sonra tüm gizli servis ajanları adamın peşinde bir araya geleceğiz. Bence bu işin gizlisi saklısı yok. Olsa olsa yarışın birinciliği var. Kim adama daha önce ulaşırsa o kazanacak. Bu bakımdan da şanslı sayılırız. Malezya'da en geniş teşkilat bizimkisi. Çok adamımız var." "Ama Jakarta'dan çok uzaktayız. İşi bu kadar hafife alma. Sulawesi'de tam 15 milyon insan yaşıyor. Neredeyse İngiltere büyüklüğünde bir ada." "Olsun, Manado'da, Tolitoli'de, Palu'da, Kendari'de ve Ujung Pandang'da birer adamımız var. Yeterli değil mi?" James Harris içinden arkadaşına hak vermekle beraber yine de endişeliydi. "Manado'daki adamımız kim?" diye sordu. "Robert Cage. Şu Bostonlu ajan mı? Tanıyor musun? 3 ay önceki toplantıda görmüştüm. Ukala ve kendini beğenmişim biriydi. Harvard mezunudur. Çok iyi bir aileden gelir. Ama çaylığın teki çok mızmızdı. Her şeyden şikayet ediyordu." "O kadar olacak. Dış ülkelerdeki ilk görevi. Kötü bir şans onu Manado gibi boktan bir yere gönderdiler." James omuz silkti. "Yine de şanslı sayılır. Denizin, kumun oynaştığı bir cennet orası. Benim ilk dış görevim İran'daydı. 7 ay kelle koltukta yaşadım. O her gele Manado'da güneşlenip yan gelip yatıyor. Gelen turistlerle de fingirdeşiyordur. 40 yılda bir iş ya düşer ya düşmez. Sulawesi adasının en sakin yerinde yaşıyor." Richard olumsuzca başını salladı. "Biliyor musun, Malezya'daki radikal İslam'ın ilk teşkilatlandığı yer burasıdır." "Manado mu?" "Evet, Muhammed Osuva Manadoludur. O kentte kendisini adeta taparlar, kutsallaştırırlar. Ama adam artık orada yaşamıyor. Ujung Pandang'da Markas Al-İslami Camisi civarında bir yerde barındığını biliyoruz." "Doğru, fakat Manado'daki nüfusu tartışılmaz." Richard birisinden bir yudum daha alırken, "Kaçta oraya varırız?" diye sordu. "Bu bizden ziyade önümüzdeki tekneye bağlı. Bizim görevimiz Gert Rupert'ı takip etmek. Yine de en azından 3 saatimiz daha var." "İyi öyleyse, ben 1 saat kadar uyumak istiyorum. Sonra dümene geçerim." "Anlaştık ortak," diye sırıttı James. İki siyah ajanı tekneyi limana bağlayıp karaya çıktıklarında Gert Rupert'ın teknesi koya yeni demir atıyordu. Richard ve James doğruca kendilerini bekleyen Robert Cage'e yürüdüler. Cage 30 yaşlarında ince, dar kemikli, uzun boylu, yakışıklı bir adamdı. Güneş yanığı teninden sıhhat fışkırıyordu. Sırtında Hawaii tipi dallı güllü bir gömlek vardı. Onları görünce telaşla yanlarına yaklaştı. Genç adamın yüzü asıktı. "Haberler kötü," dedi kısık bir sesle. "Ne oldu?" soruyu soran Richard ters ters ajana bakmıştı. "Beklediğimiz adam öldürüldü." "Nerede?" "Cookiesnet denen barda." "Kim öldürdü? İngilizler mi?" "Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok ama sanmıyorum. Polis henüz bir açıklama yapmadı." James "ne yapacağız şimdi?" dercesine Richard'a baktı. Böyle bir sonucu hiç hesaba katmamışlardı. Aralarında en kıdemli olan Richard durumu tam kavramamış gibi Cage'i süzmeye başladı. "Onu havaalanında takibe almadın mı?" "Uçaktan indiğinden beri izliyordum." "Ama öldüreni görmedin öyle mi? Bunu mu söylemek istiyorsun?" Cage suçlu gibi kızardı. "Benim bir hatam yok. Adam Cookiesnet'e girince peşini bıraktım. Görevim burada sizi karşılamak ve rapor vermekti." James buna inanamıyorum diye homurdandı. Herifi nasıl yalnız bırakırsın? Cage kendini savunmak istercesine mırıldandı. O adamla temas kuracak olan sizlerdiniz. James kükredi. Çaylak, biz gelinceye kadar ondan sen sorumlu olacaktın. Bu kadarını da akıl edemedin mi? Ben böyle bir sonucu tahmin edemezdim diye kekeledi Cage. Peşinden bara girdin mi? Gerek görmedim. Orada bekleyeceğini düşünmüştüm. Aptal herif, bir çuvar inciri bok ettin şimdi. Cage'in yanık yüzü daha da kızardı. Richard müdahale etti. Tamam tamam, olan olmuş artık. Şimdi onu öldüreni bulmalıyız. Başka bir şey gelmez elimizden. James sinirini yenememişti. Biz mi diye homurdandı sertçe. Sulawesi'de katil arayacağız ha. Çok komik. Samanlıkta iğne aramaya benzer bu. Burada en ufak yetkimiz yok. Başka çaremiz de yok diye söylendi Richard. Bu siyasi bir cinayet. Üç aşağı beş yukarı cinayeti kimlerin işlediğini de tahmin edebiliriz. James omuzlarını silkti. Bu konuda tahmin dahi yürütemeyiz. Artık anlaşılıyor ki adamın geleceğini yalnız Almanlar değil başkaları da biliyormuş. Alman ajanlar daha karaya ayak bile basmadılar. Cage mahcup bir şekilde mırıldandı. Bugün öğle uçağından şüphelendiğim iki kişi çıktı. James ajana alay dolu bir bakış attı. Şüphelendiğin ha, Allah Allah, kimmiş bunlar? Biri İranlıydı, savamadan olabilir. Diğeri ise bir Rus'tu. Buraya İranlılar ve Ruslar çok nadiren gelir. Ama o iki kişi de beklediğimiz adamı öldürmek istemezler. Bundan emin olamazsınız dedi Cage. Hele beklediğimiz kişinin bir muhbir olduğu kesinse. Richard ve James ilk defa Manado'daki elemanlarına kuşkuyla baktılar. Söylediğinde gerçek payı olabilirdi. Amerikan Gizli Servisi CIA'nın Ankara istasyon şefi, yeni mahalledeki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın merkez binasını terk ederken saat tam 12.30'du. Görüşme MİT müsteşar yardımcısıyla bir saate aşkın bir süre devam etmişti. İki gizli servis mensubu kapalı kapılar arkasında uzun bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Gerçi müttefik ve dış politikalara aynı doğrultuda olan gizli servis ajanları arasında zaman zaman bu doğrultudaki görüşmeler olağan sayılırdı. CIA ve MIT muhtelif kereler müşterek menfaatlerin aynı olduğu ahvalde karşılıklı haber ve bilgi teatisinde bulunmuşlar ve ortak operasyonlar yapmışlardı. Fakat istasyon şefinin bu defa getirdiği bilgiler MIT için şaşırtıcı nitelikteydi. Görüşme sona erip CIA ajanı merkezi terk eder etmez müsteşar muavini hemen telefona sarılarak kontrterör daire başkanını odasına çağırdı. İki yetkili arasında uzun bir müzakere cereyan etti. İstasyon şefinin getirdiği belgeler masanın üzerine yayılarak uzun bir incelemeye alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin sonunda MIT'in tarihinde en uzak mesafeli bir operasyonun kararı alınmıştı. Odasına dönen kontrterör daire başkanı, sekreterine iki elemanın adını vererek derhal odasına gelmelerini istedi. Saat tam 15'te ajan Cengiz Tamer ve Emre Dereli daire başkanının kapısını vurdular. İkisi de genç ve deneyimli memurdular. Başkan tarafından ismen ve ivedilikle çağrılmalarının önemli bir sebebe dayandığını anlamışlardı. Saygıyla amirlerini selamlayıp gösterdiği koltuklara oturdular. Daire başkanı önündeki dosyayı kapatıp bir süre dikkatle onları inceledi. Uzun bir bekleyiş oldu. Daire başkanı sanki lafa nereden başlayacağını bilmiyormuş gibi yüzlerine bakıyordu. Sonra konuşmaya bir soru ile girdi. Sulawesi nerede biliyor musunuz? İki ajan da kendilerini bir imtihanda hissediyormuş gibi kızardılar. Sulawesi'nin nerede olduğunu bilmiyorlardı. Birbirlerine baktılar. Cengiz içtenlikle davranarak korkarım bilmiyoruz başkanım diyebildi. Ben ilk defa işliyorum. Haklısınız dedi başkan. Zira dünyanın öbür ucunda bir yerde, Endonezya'da bizce ismi cismi pek duyulmamış bir ada. Ama bugünden itibaren bizim için çok önemli bir yer oldu. Cengiz de Emre de Türkiye'de bu adı sana duyulmamış adanın neden birden önem kazandığını anlamamışlardı. Sessizce başkanın izahatına devam etmesini beklediler. Orada CIA ajanları ile müştereken yapılacak bir operasyona iştirak edeceksiniz. Ajanlardan ses çıkmadı. Fakat ikisi de şaşırmışlardı. Daha doğrusu bu kadar uzak bir ülkede MIT'in ne tür bir operasyona kalkışacağını kestirememişlerdi. Kontrterör daire başkanı bir sigara yakarak konuşmaya devam etti. Bildiğiniz gibi ülkemizde yuvalanan pek çok radikal İslam terör odaklarının arasında hep İran vardı. Uzun bir mücadelenin sonunda bu odakların birçoğunu ortaya çıkararak kuruttuk ya da pasifize ettik. İran ile aramızda siyasi gerginlik yaşandı. Durumun vardığı tehlikeli boyutlar üzerine sözde dostumuz ve komşumuz Hormuz İran yeni bir taktik anlayışına geçerek terörün merkezini başka yöne kaydırdı. Uzak doğudaki iki ülke Endonezya ve Malezya şimdi bütün dünyaya radikal İslami terörü yayan memleketler haline geçtiler. Özellikle de Endonezya. Tabii perde arkasında yine İran var. Endonezya'da İran destekli Yeşil Mücahitler adlı bir örgütün varlığı tespit edildi. Örgütün kurucusu ve lideri Muhammed Osuva adlı biriydi. Şimdilik hakkında tek bildiğimiz Sulawesi adalı olduğu. Bu konuda SİHA'dan daha geniş ve mütemmin malumat alacağız. İlk gelen bilgilere göre Muhammed Osuva İran'da eğitim görmüş biri. Parasal desteğini tamamen İran'dan sağlıyormuş. Emre, başkanım dedi, bu bahsettiğiniz Yeşil Mücahitler Örgütü'nün bizde giriştiği ceylan var mı? Adını bugüne kadar hiç duymadık. Haklısın, hiç duymamıştık. Ama SİHA'dan aldığımız bilgiler çok şaşırtıcı. İki faili meçhul cinayetin arkasında bu örgütün var olduğunu SİHA'nın Türkiye istasyon şefi verdiği bilgilerle kanıtladı. Profesör Ruhi Atmaca ve gazeteci Mehmet Korkmaz'ın katli onlar tarafından gerçekleştirilmiş. Ajanlardan ses çıkmadı. Fakat ikisi de şaşırmışlardı. Cengiz müdahale etti. Sayın Başkanım, yanlış hatırlamıyorsam gazeteci Mehmet Korkmaz'ın öldürüldüğü hususunda şayialar varsa da cesedi bulunamamıştır. Halen kayıp görünüyor. Çok doğru, öyleydi. Ama Sulawesi'deki SİHA ajanları adada cesedini bulmuşlar. Bilirsiniz Mehmet Korkmaz çok yetenekli ve mücadeleci bir gazeteciydi. İnandığı davayı sonuna kadar takipten yılmazdı da. Topladığı bilgileri nereden ve ne şekilde elde ettiğini bilmiyorsak da Endonezya'ya kadar iş sürdüğü artık ortada. Kayboluşunun üzerine mensup olduğu gazete yöneticileriyle de görüşmüş ama esaslı bir bilgi alamamıştık. Öğrendiğimiz tek bilgi İslami terör örgütleri üzerine esaslı bir araştırma yaptığıydı. Bu nedenle de kaçırılışının arkasında İran'ın parmağı olduğunu düşünüyorduk. Emre, başkanım dedi, SİHA bulduğu cesedin Mehmet Korkmaz'a ait olduğunu nasıl anlamış? Önce Endonezya pasaport dairesinden memlekete giriş yaptığını tespit etmişler. Sonra araştırmaya başlamışlar. Onlar da Yeşil Mücahitler Örgütü'nün faaliyetlerini yakından takip ediyorlarmış. Muhammed Osuva'nın arkasında İran'ın olduğunu çok önceden belirlemişler. Araştırmaları onları Manado kentine kadar götürmüş, cesedi de orada bulmuşlar. İki ajan sustular ve başkanlarının devam etmesini beklediler. Teşkilatımız şimdi yapılacak müşterek bir operasyonla Muhammed Osuva'nın Türkiye'ye getirilmesini istiyor. Biliyorsunuz buna benzer bir operasyonu daha evvel de gerçekleştirdik. Kenya'dan Abdullah Öcalan'ı kaçırmıştık. Adamı buraya getirirsek terör örgütleriyle ilgili komşularımızı itham edecek en canlı delili elde etmiş olacağız. Az önce müsteşar yardımcısıyla planın ana hatlarını tespit ettik. SİHA bize her türlü lojistik desteği sağlayacak. Bu adamı getirmenizi istiyoruz. Cengiz ile Emre bir an heyecandan nefeslerini tuttular. Bu MIT'in APO olayından sonra gerçekleştireceği en büyük operasyon olacaktı. Başkan hafifçe öksürdü. Bunun hiç de kolay olmadığını biliyorum. Karşılaştığımız hep aynı mizansen ve değişmeyen siyasi oyunlar. Ne yazık ki dost ve müttefik addettiğimiz bazı siyasi çevreler yine bize karşılar. Örnek olarak Almanya ve İngiltere'yi gösterebilirim. Her ne kadar SİHA'nın istasyon şefi bunu açıkça itiraf etmediyse de örgütünden bazı bilgiler sızdığını kabul ediyor. Yani Almanlar ve İngilizler de devrede. Nasıl Sayın Başkanım? SİHA bu konuda kesin yorum yapamıyor. Almanların ve İngilizlerin uzak doğuda beliren bu yeni terör odağını çıkarları doğrultusunda destekleyeceklerini sanıyor. İki şık söz konusu. Ya olaylar açıklığa kavuşmadan Muhammed Osuva'yı ortadan kaldırmaya çalışacaklardır ya da arkadan gizli gizli ona destek çıkacaklardır. Tıpkı İran'a uyguladıkları oyun gibi. Bu biraz da devlet politikası. Rüzgarın nereden eseceği belli olmaz. Yani vurgulamak istediğim husus, yerel hükümet polisi dahil oradaki Alman ve İngiliz ajanların size dost olmayacağıdır. SİHA'dan edindiğimiz bilgiye göre Muhammed Osuva başkent Jakarta'daki ikametgahını boşaltmış. Nedenini henüz SİHA da bilmiyor. Herhangi bir operasyondan çekiniyor olabilir. Uzak bir ülkede olduğu için rahattı ama sanırım şimdi onu tedirgin eden ve tedbir almaya zorlayan bazı gelişmelerin kokusunu da almış olabilir. İstasyon şefi onun Endonezya'da en rahat saklanabileceği yerin Sulawesi adası olduğunu söyledi. Şu anda izni bulmaya çalışıyorlar. İki ajan da aynı anda anlıyoruz efendim diye mırıldandılar. Şimdi size kararlaştırılan planı açıklayacağım. Önce şunu bilmenizi isterim. Daire başkanı güvendiği iki elemana sessizce baktı bir süre. Jakarta'daki elçiliğimizde MIT'ten tek bir elemanımız vardır. Kültür ateşesi kisvesi altında iş görür. aktif değildir ve şimdiye kadar ondan hiçbir ciddi rapor almadık. Sulawesi adası Jakarta'ya uzaktır ve adaya gidince elçiliğimizden bir yardım beklemeyin. Orada size yardım edecek tek güç, birlikte operasyonu yürüteceğiniz CIA ajanları olacaktır. Çatışma ya da rekabet istemiyoruz. Duygu ve milliyetçiliği bir yana bırakıp sadece görev şuuruyla çalışmalısınız. Hiç şüphesiz CIA'nın oradaki aktivitesi ve kaynakları bizle mukayese edilemeyecek kadar güçlü. Bu husus iyice anlaşıldı mı? Evet efendim diye başkanlarını onayladı ajanlar. Şimdi masama yaklaşın ve size hazırlanan planın detaylarını anlatayım. Önce mevcut eski bilgilerimizi bir gözden geçirelim. Merkez İran'da bulunan ve dini lider Hamene'ye bağlı olan Kudüs Savaşçıları Örgütü'nün Türkiye'de radikal İslamcı 7 ayrı grubu yönlendirdiğini saptamıştık. Polisle yaptığımız müşterek çalışmada Türkiye'deki İran destekli büyük ve ciddi bir yapılanmayı ortaya çıkardığımızı biliyorsunuz. Aslında İran'ın Türkiye'de karışıklık çıkarmaya yönelik örgütlenmesinin tohumları 1980'in sonlarına doğru atılmıştı. İran'ın özel harp örgütü diye nitelendirilen Kudüs Savaşçıları bu yıllarda Türkiye'deki radikal İslam akımlar içerisindeki bazı kişileri İran'a götürdü. Askeri ve siyasi eğitimden geçirilen bu kişiler daha sonra buraya dönerek çeşitli gruplar halinde örgütlenmeye başladı. Kudüs Savaşçılarına doğrudan bağlı 7 grup oluşturuldu. Her gruptan bir kişi Kudüs Savaşçıları ile irtibat kurmak için seçildi. Birbirinden habersiz örgütlenen gruplar arasında silah, malzeme ve para akışını kontrol edecek bir kişi de koordinatör olarak görevlendirildi. Yapılanmanın ardından her grup için ayrı hedef ve eylemler belirlendi. İş adamı görüntüsü altında Türkiye'ye giren Kudüs Savaşçılarının mensupları hangi grubun hangi eylemi yapacağını gruplardaki bağlantı elemanlarına iletti. Bildiğiniz gibi önce 3 grubu deşifre ettik. Önce İslami Hareket, Tevhid ve Kudüs Komandoları tespit edilerek çökertildi. Sonra 3 grubu daha çözdük. Fakat 7. ve son grubu henüz deşifre edememişken İran'ın şimdi de taşeron kullanmaya başladığını görüyoruz. Endonezya bağlantılı Yeşil Mücahitler işte bu taşerondur. Başlarında bugüne kadar pek tanımadığımız ve Orta Doğu'da ismini işitmediğimiz bir Endonezyalı Muhammed Osuva çıktı. CIA'dan şimdi onun hakkında geniş malumat aldık. İran'a uyguladığımız politik baskı semere verince onlar da siyasi tutumlarını değiştirerek terörist faaliyetlerinde farklı bir yol seçtiler. Başkan sigarasını tabloya bastırarak bir yenisini yaktı. Cezmi bu kısa aralıktan yararlanarak başkanım dedi. Burada zanlara yönelik operasyonlarda özellikle Sincan'da bulunan C4 patlayıcılarının ABD kaynaklı ve Türkiye'ye İran üzerinden ulaştığını belirlemiştik. Bu bir tenakuz değil mi? Bunu nasıl izah edeceğiz? Başkan yeni sigarasından derin bir nefes çekerken evet biliyorum diye devam etti sözlerine. Operasyonun Sincan ayağında ele geçirilen silah ve patlayıcılar üzerindeki kriminal laboratuvar incelemelerimiz sonunda özellikle C4'lerin 20-25 yıllık eski tiplerden olduklarını ve İslam devrimi öncesinde İran-ABD ilişkilerinin iyi olduğu dönemde bu ülkeye sokulmuş olabileceğini düşünmüştük. Aynı soruyu bugün CIA'nın istasyon şefine de sorduk. O da düşüncemizi teyit etti. Şimdi asıl sorun bu taşeron örgüt liderinin ele geçirilerek buraya getirilmesidir. Müsteşar muavini ile şöyle bir plan yaptık. İki ajan dikkat kesilerek kontrterör başkanını dinlemeye hazırlandılar. Ayrım sonu sayfa 31.